Ayrım 7.
Fakat mutlaka intikam lazım, mutlaka nefret lazım. Ah, nefret de güç, intikam da güç. Supi'ye karşı kendisini müteneffir göstermeye çalışıyor, adeta kendi kendisini aldatmaya uğraşıyordu. Halbuki kalp içten içe bu düşmanına karşı taraftarlık göstermekteydi. Bu teveccühü muzmerede husumet beslemekten geri kalmıyordu. Fakat mümkün mü? Zehra Supi'yi hala seviyordu. Hala seviyordu. İşte hakikat bundan ibaret. Nefret ve intikam arzuları hep bu muhabbetin mukteziyatıydı. İntikam. Niçin? O Hızır Sırrı Cemal'i kahrından, kederinden öldürmek için. Halbuki hakikatte bu arzu da Supi'nin başı altındandı. Zehra'nın intikamı zihninden çıkardığı yoktu. Birçok planlar tertip etti. Lakin bunların icraatını imkan görememekteydi. Ah, yalnız başına, bir başına, bir muin maksat aramaktaydı. Fakat şu sırada hatırına nazikleri getirmiyordu bile. Musibet avanak, bir işe yaramaz ki. Ha ha, tamam tamam, Habibe Molla, işte hazır duruyor. Habibe Molla kulağı delik, gözü açık, şeytana külahı ters giydirir, atlıyı atından indirir, yolcuyu yolundan bırakır bir kongoydu. Ondan münasibi olamaz. Habibe Molla iş adamıydı. Kendisine tevdi olunan bu gibi işlerin uhdesinden mutlaka gelirdi. Adam tahkik etmek, iz kollamak, vukuat haber almak adeta işi gücü, zevki, eğlencesiydi. Sen merak etme kızım, tavşan olsa yuvasından çıkarırım. Ayı izi şeytan tozu, cin çarpsa yer tutsa gene bulurum. Zehra, merak etmemek mümkün mü? Günler geçiyordu da hala Habibe Molla'da bir hayırlı haber bulunmuyordu. Habibe Molla aradığı izleri bir türlü bulamıyordu. Birkaç defa asma altına, mağazaya başvurdu. Bir serrişte alamadı. Çünkü Supi'nin yerine açıktan açığa sormayı muvafık bulmuyordu. Aceleye de lüzum yok. Kurbağa vararak vararak demiş. Sabırlan koruk helva olur. Dut yaprağı atlas. Hele hamdolsun. Bir gün akşam üzeri Habibe Molla Zehra'ya bir müjde getirdi. Bir taşla iki kuş vurdum kızım. Aman ne kadar yoruldum. Dermanım kesildi. Haber aldım kızım, haber aldım. Bir yudum su ver elmas kızım. Müjdemi isterim ha. Buldum buldum. Oh işte şimdi kendimi buldum. Amma da buz gibi ha. Otur da dinle kızım. Bugün gittim. Ay kör olasıca sendi. Canım kızım şu iğneyi başımdan çıkarıver. Kafir. Saçlarım dolaşmış. Bugün gittim. Her gün gittiğim gibi. Neye oturmuyorsun ayol? Otur otur. Bugün gittim mağazanın kapısında duruverdim. İçerisi de ne kadar karanlık. Bir de ne bakayım. Yo, ben o kadar telaşa gelemem. Bir de baktım ki kafir gözlüğümü de evde unutmuş muyum? Az kaldı göremeyecektim. Canım bırak da söyleyeyim. Bir de baktım odadan senin beyin geliyor. Ay ne oldun? Yanıldım. Sahi artık o senin beyin değil. O beni tanıyamaz. Dedim ki canım Allah sen ne oluyorsun? Betin benzin soldu. Fenalık mı geliyor? Dedim ki. Zehra'nın vücuduna bir raşe düşmüş, rengi atmış, gözleri dönmüştü. Ateş içinde yanmaktaydı. Habibe Molla ellerine tuttu ki cayır cayır yanmaktaydı. A kızım ne bileyim ben sana bu kadar dokunacağını? Zehra kendinden geçmek üzereydi. Asabının şu buhran hiç umulmaksızın birdenbire vukuğa gelmişti. Habibe Molla halin esbabını bir türlü anlayamıyordu. Yüzüne su serpmek, limon koklatmak, pencereleri açmak suretiyle hele biraz teskini heyecanına muvaffak oldular. Zehra kes bir itidal eder etmez Habibe Molla hikayesinin aşağısını nakletmekten ihtiraz göstermekteydi. Fakat Zehra'nın ibramat ve ilhahatına dayanamadı. Vukuatı olduğu gibi hikaye etti. Supi mağazaya girdikten biraz sonra kendisi yani Habibe Molla içeri girmiş, asma altında Kadri Efendizade Supi Bey'in mağazası bu mu diye Supi'nin kendisine sormuş. Evet, hatta işte o Supi'nin ta kendisiymiş. Yalandan sevinmiş. Güya bir kadın varmış ki Supi'nin validesi onu gayet severmiş. Bu kadın daha geçen gün Arnavutluğun bilmem neresinden gelmiş de validesini görmek istiyormuş. Fakat evini bilmediği cihetle pek mahzun oluyormuş. O kadın kendisini yani Habibe Molla'yı göndermiş ki evlerine sağlık alsın diye. Şimdi ricası nerede oturduklarını haber vermesiymiş. Bu kadar ustalıklı yalanlara karşı Supi tutup da anasının oturduğu evi yani burasını, bu evi sağlık vermez mi? Ey, şimdi sen ananla birlikte oturmuyormuşsun. Bize senin evin lazım denilmez ha. Başka şey sormaya da yer yok. Bahusu Supi öteye beriye bağırıp çağırarak emirler vermeye de başlamış. Bir yığın eşya. Ne çare? Habibe Molla çıkıp gelmiş. Fakat Zehra merak etmesin. Bugün yarın mutlaka Supi'nin yerine haber alacaktır. Bunun kolayı var. Supi'yi bekleyecek. Nereye giderse ardından gidecek. Habibe Molla ya yalan söylüyordu veya hakikaten beceriksiz, budala bir kadındı. Ayol hiç anasının evi sorulur mu? Elbette onu bila ihtiras haber verecek. Başka bir çare bulamadı mı? İşte o çareyi Habibe Molla arz etti. Yarından tezi yok. Yarın olsun hayrıyla gelsin. Halbuki tam 3 gün birbiri ardı sıra Supi mağazaya gelmemişti. Uşaklardan sorsana. Aa, üstüme iyilik sağlık ayol. Hiç uşaklardan. Nasıl olur ya? Zehra üzülmekte, Habibe mollasına kızmaktaydı. İştiyak intikamı adeta bir hırs-ı mütalikaneye kadar varmıştı. O ateş damarlarını yakıp kavurmaktaydı. Düşmanları eline geçse hemen birer sıkımda boğup gebertecek derecede uzletinde kuvvet ve kudret hissetmekteydi. Habibe molladan kat ümit etmişti. Romanlarına başvurdu. Monte Cristo'yu belki bir üçüncü defa olarak okumaya başladı. Kont'un düşmanlarından ne yolda intikam aldığını tetkik ve tahriye koyuldu. İntikam kelimesini telaffuz etmediği zaman sanki intikam almış kadar mümbasıt olmaktaydı. Hırçınlığı son dereceyi bulmuştu. Nazik teri haşlar, Münire'yi haşlar, konudan komşudan tesliyetine gelenleri haşlar, eline geçeni kırar, herkesi kas kas kavururdu. Münire bir taraftan bir tanecik oğlunun hasretiyle yanıp tutuşmaktayken, bir taraftan da gelininin her gün derecesi arta giden azarlarına, dedişkenliklerine göğüs germeye mecbur olmaktaydı. Geberip gitmeyi arz etmekteydi. Fakat gözlerini hasretle kapamaktan dürkmekteydi. Bütün bu felaketlere hep şu taş kafasını sebep tutmaktaydı. İki genç arasında bir üçüncü genci kendi kuryası elleriyle atıvermişti. Zavallı Zehra, zavallı oğlu. Ah, o sırrı cemal kahpesi yok mu? İşte bu işler hep onun başı altından idi. Ocaklarını incir diken, yuvalarını bozan, hanümanlarını yıkan hep o aşifteydi. Hele çok şükür bir gün öğle vakti Habibe Molla nefesi nefesine geldi. Bir büyük müjde getirmişti. Bu sefer artık yakaları ele geçmişti. Tahkik etmiş, Supil Ötekin'in Makri köyünde Şimendifer istasyonunun yanı başında pembe boyalı bir evde oturduklarını mağazadaki uşaklardan haber almıştı. Şimendifer istasyonunun yanı başında. Pembe boyalı. 4. Mağazada işler pek sıkışmış, siparişler hep birden hücum etmiş, depo hınca hınç dolmuştu. Birçok çekler, açık banolar kasa başını doldurmuş, birçok kırmızı kağıtlar yığılmıştı. İki uşak, bir katip bu kargaşalık içinde kendilerini şaşırmışlar, Supi defterlerine dalmış gitmişti. İzmir'de Ahmet Efendi'ye 8.926,5 kuruş, fiye 28 kanunu sani tarihiyle alınan midilli zeytinyağı için, %15 iskontosu minha baki 29.335 kuruş, 18 para min 16 kanunu sani ile 30 kanunu sani. Uşaklar pirinç kazaviyelerini şu tarafa, şeker fıçılarını bu tarafa, un çuvallarını öte tarafa ayırıp istif etmekteydiler. Bir numara, üç çuval daha. Tepeleme dolu bir mangalın harareti iş odasını hamama döndürmüş, Supi ile katibi 5-6 saattir muhasebe metaibinin de inzimamıyla buran buran ter dökmekte bulunmuşlardı. Çeklerin tesviyesi, yekünlerin tetkiki, hesapların kapatılması, telgrafların cevapları, öteden beriden olan siparişlerin ifası, mektuplara cevap gibi meşagil içinde bunalmış kalmışlardı. Çünkü bugün aybaşı olup behemahal güzeşti hesabanın rüyetiyle şehri ati defterine geçmek lazımdı. Tam bu meşguliyet arasında uşaklardan birisi gelip iki kokanının beyefendiyi görmek istediklerini haber verdi. Supi şunları salmasını tembih etti. Yine işine devam etmekteydi. Uşak ikinci defa yine gelip kadınların mutlaka görmek istediklerini söyledi. Gelsinler, gelsinler. Ay efendim, şimdi sırası mı? Oda kapısı açılınca içeri birisi ihtiyar, diğeri gayet genç iki kadın girdi. Supi ayağa kalktı. Kapı kapandı. Kadınlar birer sandalye alarak oturdular. İhtiyarı gayet çirkin, çöp gibi ince olduğu halde genci gayet güzel, etine dolgun bir nazenindi. Başına bir büyük tüylü kadife şapka koymuş, şapkasına merbut olan beyaz tülü çenesine kadar indirmişlerdi. Siyah, düz, sade bir zarif fistan giymiş, eline yine o renkte bir şemsiye almış, mini mini ellerini siyah eldivenler içinde saklamıştı. İri kara gözlerinden nur-i zeka saçılmakta, küçücük dudakları üzerinde şuhane bir tebessüm gezinmekteydi. Supi şu levhayı şairaneye bir müddet bila zevk baktı. Zihni hala defterlerinde, yekünlerindeydi. İhtiyar kadının şu sözleri onu bu gafletten uyandırdı. Supi Bey efendim, size çok yalvarırım, bizim bir iş var. Supi genç dilberi süzmekteydi. Biraz tevfikten sonra dedi ki, buyurunuz madam, ne emredeceksiniz? Çok yalvarırım efendim. Benim koca Kasyota'da oturur. Su mektup var, ona gönderecek. Daha var bir emanet. Sizin erkeğiniz demek ki Kaşut'ta. Evet efendim. Matmazel sizin kızınız mı? Yok kızım, ne bu, nasıl diyorlar? Kardeş kız. Supi şu kardeş kızına alıcı gözüyle bakmakta, matmazel de şuhluğunu, şakraklığını belli edip durmaktaydı. Emanetiniz nedir? Ne olacak bizim emanet? Mektubu şimdi veriniz. Emaneti de yarın yahut öbür gün getirirsiniz. Önümüzdeki çarşamba günü posta çıkacak. Duyduk ki sizin var oralarda iş. Evet madam, biz oralardan mal getiriyoruz. Adamlarımız var, bir şey değil. Çok teşekkür yapar beyefendim. Kardeş kızı da kemali nezaketle çok teşekkür yaptı. bu teşekküre gayet mezbul olan şekerhantlerden bir parlağını ilave etti. Supi başını defterinin üstüne eğip de rakamlarına dalmayaydı, sahibi emanetle kardeş kızı daha çok müddet oturacaklardı. Şu genç kız Supi'nin hissiyatı üzerinde hiçbir tesir, hiçbir hareket usule getirememişti. Supi akşama kadar kemal-i sükunet işine devam ederek Makri köyüne gitmiş, Sırrı Cemal'in kucağına atılmıştı. Ertesi gün hiçbir haber zuhur etmedi. Fakat daha ertesi gün emanet geldi. Yine Kasyotalı'nın karısıyla kardeş kızı getirmişti. Bugün Supi sebebini bilmediği halde müsahabeyi uzatmakta ve şu Dilberi Rumi'nin temaşasından zevk almaktaydı. Bugün lakırdıya Urani de karışmıştı. Hem o kadar şive kerani bir tekellümü vardı ki Supi o tekellüme bayılmıştı. Hele şiveyi telaffuzu pek şirindi. Supi'ni dinledikçe dinleyiciye geliyordu. İşini gücünü bırakmıştı. Ayrılırken arada sırada mağazaya uğramalarına müsaade istedikleri zaman Supi o müsaadeyi can ve gönülden vermişti. Artık Urani'nin emanetçisi Supi olmuştu ya. Bunlar gittikten sonra da Supi hala o zevk içinde olarak iş görmekteydi. Sırrı Cemal'in parlak handeleri, Urani'nin hayalini ziya içinde ziya gibi belirsiz bir hale koymuştu. Ertesi günü yine Urani ile Malika çıka gelmezler mi? Bugün Urani'nin isim günü imiş de Supi'yi de davete gelmişler. Lütfen evlerine gelirse ne kadar memnun olacaklar imiş. Hele Urani pek bahtiyar olacak imiş. Urani gözlerini süzerek, boynunu bükerek falan ederek şuhane bir surette ricalar ediyordu. Bu kadar ricaya yürek mi dayanır? Supi önce itizar etti. Evinin yalnızlığından bahsetti. Supi itizara devam ettikçe Urani işvebazlığı artırdı. Benim hatır kıracak beyefendi. Bu kadar nazik, bu kadar güzel bir hatır nasıl kırılır ya? Adam bir gececik, ne olmak ihtimali var? Sırrı Cemal'e bir telgraf. Fakat zavallı kadın bundan kim bilir ne kadar tevehüm edecek. Sabahlara kadar gözüne uyku girmeyecek. Supi tereddüt içindeydi. Urani hücumları ilerletti. Pek mahzun olacaktı. Her nedense Urani'nin mahzun olmasına Supi'nin gönlü razı olmuyordu. Çağrı'nı açar kabul etti. Urani eline şu kart viziti tutuşturdu. Mille Uraniç, 15, Ru Derviş. Supi şu zarif mukavva parçasına meftunane bakmakta, kağıda temasından parmaklarına tatlı bir hararet cereyan etmekteydi. Urani kart vizitinin tesiri zahiranesine dikkat eylemekte ve bu gurur ile gülümsemekteydi. Akşam saat 2:30'dı. İhtarı ile davetçiler mağazadan çıktılar. Supi işine pek isteksiz olarak koyuldu. Akşamı iple çekmekteydi. Bir kağıda şu satırları yazdı. Makri köyü, Supi Bey'in hanesine. Bu gece gelmeyeceğim ben, işim var, merak etme. 5 Şubat, Supi. Bu kağıdı bir zarfa koyup mühürledikten sonra bir uşağı teslimen telgrafhaneye gönderdi. Akşam saat 2:30'da Supi Beyoğlu'nda Derviş Sokağı'nda 16 numaralı haneye girmiş, Urani'nin odasını sorarak bulmuştu. Kapıyı parmaklarının tersiyle vurdu. Kapı derhal açılıverdi. Urani gayet açık saçık surette giymişti. Kolları hemen omuzlarına kadar açık, saçları perişan, arkasında beyaz bir yazlık fistan, lavantalar, pudralar sürünmüş, iki büyük lambayı yakmış, cemalini daha ne yolda parlatmak kabil ise hiçbirisinde imal etmemiş. Supi'yi gayet labaliyane ve işvebazane bir tavır ile karşıladı. Supi şu manzaraya karşı alıklaştı. Urani rahı girize çoktan saddetmiş, Supi'yi odanın hevai heva büyüğü içinde hapseylemişti. Supi düştüğü dam ifalin mahiyetini bir nazar-ı sari mütakip bir muhakeme-i hadisiye ile takdir eyledi. Fakat şu kapancadan kurtulmaya pek o kadar hahişkar değildi. Bu havayı nesim-i iştaha engiz içinde rahat rahat teneffüse başlamıştı. Urani mükemmel bir işret takımı hazırlamıştı. Ortaya getirdi, Supi'yi soydu, temiz bir entari giydirdi. Yanına oturdu. Tatlı tatlı sohbete başladılar. Supi böyle bir alemi ezvakın tadını şimdiye kadar hiç tatmamıştı. Gaş olup gitmekteydi. Ne Sırrı Cemal'i düşünüyordu, ne Zehra'yı. Mastikanın buharı ateşini beynine kadar vurmuş, bir taraftan da bir ateşe müştehiyane damarlarını sarmış, Urani mücessem bir işve kesilmiş, Supi zevk neşesinden bayılmış gitmişti. Sabahleyin Supi gözünü açtığı zaman Urani çay hazırlamakla meşguldü. Supi hafızasını araştırdı. Vukuatı tahattüre başladı. İşte burada duran güzel kadının zevki visaline ne kadar bila intizar nail olmuştu. Halbuki öte tarafta sevgili bir dost, kim bilir ne helecanlar içindeydi. Ah taş yürek, zavallı Sırrı Cemal, bu gece ne kadar düşünmek, ne kadar ağlamıştır. Halbuki düşünen, ağlayan sadece Sırrı Cemal miydi? Ah taş yürek, ah! Fakat Supi gözlerini Urani'den de bir türlü ayıramıyordu. Ne vücut, ne eller, ne endam, ne renk, ne gözler, ne saçlar, bahusus ne şive, ne eda. Urani Supi'nin uyumadığını görünce latif bir şiveyle dedi ki, maşallah beyim, bu ne kadar uyku. karyolaya doğru yaklaştı. Supi onu asabi elleriyle yakalayarak kendisine çekti. Bir müddet o taraveti, o cemali doya doya temaşa etti. Urani nazikane ve şivekerane bir hareketle silkinip Supi'nin elleri arasından kaçtı. Bir büyük fincana çay doldurarak Supi'ye getirdi. Saat 3'ü filanı bulmuş olduğu halde Supi hala yataktan çıkmak niyetinde değildi. Dereden tepeden konuşmaktaydılar. Sanki Supi artık sırrı Cemal'i de Zehra'yı da unutmuş gitmişti. Urani'nin şüphelerine karşı muhabbetini kasemlerle temine çalışmaktaydı. Fakat kendisine muhabbeti varsa bugün ve bu gecede burada kalması teklifi varit olunca aklı başına geldi. Sohbet üst sefine tarzında bir gecelik muharefenin gönül üzerindeki tesirini iç menzilesinde bularak verdiği hararetli teminata içinden gülmekteydi. Bahusus şu karşısındaki karının ebleh firabane dillerle kendisini ifade uğraşmasını pek tuhaf bulmaktaydı. Artık bunda da gönül muhabbet olduktan sonra öyle gönlü, öyle muhabbeti doğrayıp köpeklere atmalı. Supi alemi sefahatin henüz acemisi olmakla beraber şu gecelik sergüzeştinden bile ibret alabilmişti. Urani'nin hüsnü cemalini bir nikap, bir deri gömlek atletmekteydi. Biraz uğraşsa o nikabı, o gömleği çekip çıkarabileceğine mutmaindi. Lakin böyle bir güzel ağızdan çıkan yalanlardan zevk almamak da mümkün değildi. İnsan aldanırsa böyle dilberi fettanlara, böyle lezzetli düzenlere aldansın. Supi zevkini artırmak için Urani'yi tahris etmekteydi. Sen beni sevmiyorsun ama hatırım kalmasın diye öyle söylüyorsun. Kim? Urani mi Supi'yi sevmiyor? Canından ziyade seviyor. İşte ispatı. Supi gülümsemekte ve fakat memnun olmaktaydı. Şu memnuniyetinde ufacık bir de gurur eksik değildi. Kim bilir belki Urani kendisini cidden sevmişti. Şu ihtimal veya daha doğrusu şu ümit Supi'nin neşesini artırmaktaydı. Saatler geçtiği halde Supi henüz çıkıp gitmeye davranmamıştı bile. Mükemmel surette bir öğle taam ettiler. Supi şu tatlı rehavete ısınmıştı. Bugün hava pek açık, güneş pek kuvvetliydi. Urani saat 9'a doğru sevdiği beyiyle birlikte şöyle bir tenha kır tenezzühüne hoş gösterdi. Supi bila itiraz Urani'nin arzularına mümaşat etmekteydi. Bu hevese de uydu. Birkaç konyak yuvarladılar. Kol kola sokağa çıktılar. Urani gayet sade giymiş idi. Fakat hüsnü cemali bu sadelik içinde daha ziyade revnaklanmıştı. Şu genç, şu hayatın harareti gariziyesi Supi'yi de canlandırmıştı. İki genç sanki kuş gibi kanatlanmışlardı. Bir temiz kupa kiraladılar. Şişli'ye doğru yollandılar. Araba içinde yan yana, diz dize, el ile kahkahalar, kehkehelerle serbest olup gitmekteydiler. Supi'nin nazarında cihan değişmiş, şenlenmişti. Her çehrede bir tebessümü mesudane bulunmaktaydı. Sanki bugünü tekmil mevcudat için bir iyidi meserret idi. Şişli'yi geçtiler, Kağıthane Caddesi'nden doğru giderek yolun dirsek noktasında durdular. Bu noktadan tekmil Kağıthane Vadisi temaşa olunabilecekti. Cindere Boğazı'ndan beri kıvrıla kıvrıla süzülüp gelen Kağıthane Deresi, bir büyük dirsekle Kağıthane Köprüsü altından sıyrılıp aktıktan sonra, parkın geniş cetveli içinde 1200 metre kadar bir mesafeyi hemen hattı müstakim üzere kat-ü seyir ile çağlayanlara girmekte, bir müddet gayip olduktan sonra alt tarafta Karakol Köprüsü'nün yanı başında birdenbire meydana çıkıp, ta Sinet Köprüsü'nün aşağısına kadar büküle büküle devam eylemekteydi. İki gün evvel İstanbul semasını ihata etmiş olan dolgun bulutlar, Kağıthane Vadisi'ni bir âlâ sulamış, çayırlar bu alb-ı hayat ile canlanıp renklenmişti. Baştan başa bir kaliçeyi zümridin haline gelmiş olan şu latif vadi içinde, Kağıthane koyu safasından kabına sığamamış gibi güya karşı tepelere doğru tırmanmaktaydı. Hele parkın çıplak ormanı iktisabı taravete can atar gibi görünmekteydi. Karşı tepeler üzerinde Kağıthane yaylası alabildiğini uzayıp gitmekte, sağ tarafta Maslak tepeleri ve Büyükdere Caddesi'nin sıra ağaçları sanki vadinin şu taravetini temaşaya şitap gösteriyor zannolunmaktaydı. Sünnet Köprüsü'nün alt tarafında Ali Bey Deresi'nin iltihakıyla genişleyip açılan sat-ı rakit şu attı şemsiyeye karşı göz kamaştırmaktaydı. Şu menazır-ı latife Urani'nin cazibesi, neşesi ve bahusuz Konya'nın tesiriyle Supi'yi safasından gaş eylemekteydi. Neşeleri az geldi. Biraz daha Konya lüzum görüldü. Arabadan indiler. Arabacı Karaköy'den Konya kalmaya gönderildi. Bunlar yalnız başlarına kalmışlardı. Kol kola gezinmekte, kahkahadan bayılmaktaydılar. Biraz sonra arabacı söktü. Bir şişe konyak geldi. Vadiye indiler. Tacın dereye yakın bir yere kadar gittiler. Yol üstündeki koca meşe ağacının altında tevakkuf ettiler. Kafaları kızışmaktaydı. Nemli çayırların üstünde çocuk gibi koşuşmakta, yuvarlanmaktaydılar. Dere kenarına yan yana oturdular. Ayakkabılarını, çoraplarını çıkararak ayaklarını serin suya soktular. Bu eğlence şevklerini artırmıştı. Kahkahaları etrafı çınlatmaktaydı. Arabacı suyu bol bulmuş, arabayı aşağı tarafta, dere kenarına kadar sokup büyük bir sünger ile temizlemekteydi. Supi neşesinden kabına sığamamakta ve yeşil çayırların üstünde yalın ayak, başı kabak koşup yatmaktaydı. Arkasından Urani takip eylemekteydi. Esir almaca oynuyorlardı. Bu çılgınlıklar da saat 11'e gelmişti. Arabaya girdiler. Cindere'den geçerek Ayazağa, Zincirlikuyu yolundan saat 3:30'da eve geldiler. Ertesi sabah Supi buradan ayrılmaya bir türlü cesaret edemiyordu. Sırrı cemaller hep nisyan-ı mensiyah hükmüne girmişti. Çünkü sarhoşluğun serpintisi hala hüküm sürmekteydi. Supi şu zevk-i müphem içinde mesur olup kalmıştı. Fakat mağazanın işleri de hatırından çıkmıyordu. Ama bu tatlı zevk beşiğinden nasıl kalkıp çıkmalı? Adam, Muhsin yalnız başına becerebilir. Konya'nın buharı gittikçe münbasıt olmakta, şu tahal hüyle nihani kuvve-i muhakemesini yavaş serbest bırakmaktaydı. Supi gittikçe sekinetle düşünmeye başladı. Evvel emirde işlerinin başından ayrılmaktaki mahsurları teyakkun etti. Bir kere rehavete alışırsa sonu fena olacağını hükmeyledi. Biraz daha tamiki efkar edince başına gelen belanın vehametini de kestirdi. Gözü bağlı olarak bir aşüftenin dam ihtiyaline tutulup gitmekte olduğunu hissetti. Derhal Sırrı Cemal'in hayali karşısında dikildi. Bu hayal kendisine levmetmekte, yüzüne tükürmekteydi. Supi elleriyle yüzünü setretmiş, bu hayale bakmaya cesaret edemiyordu. Urani'den adeta nefret etmekteydi. Fakat şu buhran-ı hissiyat hep gönlünün hengame-i inkılabına delalet eylemekteydi. Supi o cereyan-ı buhrana tutulmuştu. Urani'ye karşı içinden doğru yükselen nefret, şüphe yok ki bir muhabbetin mukaddeme-i tevellüdüydü. Adeta Supi'nin Urani'ye muhabbeti nefret içinden peyda olmaktaydı. Supi sokağa çıktığı zaman Urani'yi sevmiş gitmişti. Akşamüstü köprü başında sirkeciye doğru yürüyüp gitmedi. Belki köprüye kıvrılıverdi. Tünele bindiği zaman Makri köyünün hatırası gönlünü teheyyüç etmedi. Kendisini Urani'nin kolları arasına attı. 5. Sırrı Cemal telgrafı gece saat 3:30'a doğru almıştı. İlk önce hiçbir tevehhümde bulunmadı. Beynin elbette bir mühim ve müstecel işe zuhur etmiş olacağını hükmeyledi. Belki mağazanın işleri kendisini gece doradalı koymuştu. Hatta bir iki gündür Supi işlerinin kesretinden bahsetmekte, geceleri sabahlara kadar defterleriyle uğraşmaktaydı. Sırrı Cemal bu hüküm ile müsterihane yemek yemiş, salonda salıncaklı sandalyesinin üstünde yarıda bırakmış olduğu romanını mütalaya koyulmuştu. Bu mütalada epeyce ilerlemiş, saat 3'e yaklaşmıştı. Birdenbire zihnine bir şüphe girdi. Sekinet-i fikr içinde durup dururken şu menhus şüphenin zihnine nereden kopup düştüğünü tayinde mütehayir bile kalmıştı. Romanı bıraktı, asıl kendi romanını tetkik ve mütalaya başladı. Supi Hoca başa da kalmış olmasın? Fakat bu şüphesini haksız bulmaktaydı. Kendisinin uğrunda o kadar büyük fedakarlıkları gözüne almış iken hakkında bu gibi şüphelere düşmek pek nankörlüktü. Hayır hayır, Supi Beyci kendisini hiçbir zaman terk etmez. Bütün varlığını kendisine vakfetmiştir. Elbette bu gece gayet mühim bir iş için kalmaya mecbur olmuştur. Kim bilir nasıl iştir. Fakat herhalde Supi yalan söyleyecek değil. İşte pek işim var diyor. Demek ki mağazada çalışıyor. Zavallı Beyci, bu ne kadar zahmet, bu ne kadar iş.